Ayrım 15, Vulcan'ın yaratılışı, Jack de Brule, sayfa 132. Bir sesin duyulmasından önce Mercer'ın minyatür kulaklığında hafif bir gıcırtı oldu. Mercer, şimdiye kadar gördüğüm en berbat iki herif az önce binaya girdi. Görünüşe bakılırsa patron evine gidiyor. Mercer vericinin üzerindeki düğmeyi tıklatarak Hat'in yolun karşı tarafındaki damlardan birinde duran Cap lakaplı oğlu tarafından verilen bilginin alındığını bildirdi. Yanında yatan Tish'e hazır ol diye fısıldadı. Önce buraya geleceklerdir. Bir dakika sonra iki katil ellerinde tabancalarını ustaca tutarak OF&C binasının arka kapısından dışarı çıktılar. Bakışları karanlık bahçeyi inceledi, tek sokak lambasının ışığı da meydana getirdiği gölgelerin içlerine kadar girdi ve dolup taşmış bir çöp konteynerının yanında yatan iki ay yaşın üzerinde sabitlenene kadar karşı binaların arka pencerelerini kontrol etti. Muhafızlardan biri gölgelerle kucaklaşarak bahçenin ortasından ilerledi. Onu izleyen Mercer adamın gerçek bir profesyonel olduğunu anlamıştı. Öbür adam kapının aralığında kalıp gizlenmişti ve silahıyla ortağını koruyordu. Mercer gerildi. İki adam ayyaşlardan birine yaklaştı. Uyarıda bulunmadan kimsesizi ani bir hareketle sarsarak ayağa kaldırdı. Mercer fiziksel bir darbe almış gibi yüzünü buruşturdu. Bir adamı çekip yerden kaldırmak, üstelik de bu işi hiç efor sarf etmeden yapıyormuş gibi görünmek için lazım olan kuvveti ancak hayal edebiliyordu. Hat'in yemi adamın ellerinde hamur gibi duruyor, abuk subuk konuşuyordu. Yine Hat'in ekibinden olan diğer ayyaş ömür boyu süren bir alemden uyanırmışçasına yavaşça ayılmaya başladı. Muhafız Hat'in adamını silkeleyerek hemen defol buradan diye tısladı. Öbür ayyaşa bir tekme attı. Sen de o karlası boyunlarınızı kırmadan önce buradan gidin. Mercer çöp konteynerının içindeki avantajlı konumundan adamın koyu bir aksanla İngilizce konuştuğunu duydu. Yerdeki ayyaş leş gibi eliyle ağzını ovuştururken biz bir şey yapmadık ki dedi, bizim de haklarımız var. Hemen dışarı. Katil Hat'in adamlarının ilkini yere attı ve arkasındaki kılıftan tabancasını çekti. Silahın görünmesiyle birlikte iki içkici 6. caddeye çıkan dar yola doğru koşarlarken az kalsın birbirlerinin üzerine düşecek gibi olup telaşla bahçeden kaçtılar. Hat'in adamları gittiklerinde koruma içlerinde saklanan herhangi bir şey olmadığından emin olana kadar konteynerin yanındaki çöp yığınını tekmeledi. Dikkatini konteynere yöneltti. Mercer iyice eğildi. Koruma plastik kapağı kaldırdı ve tiksintiyle geri çekildi. Konteynerin içinden insan dışkıları, çürümüş gıdalar ve kokuşma yüzünden iğrenç koku yayılıyordu. Adam hafifçe öğürerek kapağı indirdi. Mercer Tish'in eline dokunana kadar pisliğin arasında el yordamıyla arandı ve ona güven verircesine elini sıktı. Su geçirmez koruyucu giysinin üzerinden onun tenini hissedemiyordu. Fakat onun da kendisi kadar terlemiş olduğundan emindi. Derin bir nefes almak için oksijen maskesini burnuyla ağzının üzerine ayarladı. Yanındaki tüpten gelen oksijen zindeleştirici ve yatıştırıcıydı. Kanalizasyon işçilerinin giydikleriyle aynı olan giysilerle tüpleri Hat temin etmişti. Hat Mercer'a bu tüplerle bildiği bir sanat galerisine komşu olan Çin lokantasını ateşe verip veremeyeceğini sormuştu. Restoran özellikle keskin kokulu çöp üretiyordu. İki ay yaşın sadece bahçedeki insanlar olduklarına inanma aptallığını gösteren korumalar araştırmalarını kısa keserek tekrar OF&C binasına girdiler. Mercer 10 dakika sonra konteynerin kapağını açarak dışarı çıktı. Sonra da Tish'in yere inmesine yardım etti. Koruyucu giysilerini çıkarıp çöp konteynerine attılar ve kapağını minnetle kapattılar. İlk randevuda New York'un bu yüzünü göreceğimi hiç sanmazdım, Tish sırıttı. Mercer onu sessiz olması için uyarabilirdi ama gerginliğin bir kısmını atabilmek için Tish'in konuşmaya ihtiyacı olduğunun da farkındaydı. Senin için sadece en mükemmelleri. Gelecek sefere mehtapta East River'daki bir sanayi tesisinin menfezine dalmaya gideriz. Yılı bu zamanında pek romantik olur.
Sen büyüleyici birisin.
Mercer çöp yığınlarının altından spor çantasını çekip fermuarını açtı. Hatt'ten satın aldığı gece görme gözlüklerini çıkarıp OF&C binasının arka tarafını inceledi. 5 katlı bacalar ve televizyon antenleriyle bölünmüş düz bir çatıya sahip, New York'a özgü tipik bir kahverengi kum taşı binaydı. Komşu binalardan yangın duvarlarıyla ayrılmıştı. Kalın bir çelik kapı dışında herhangi bir açıklığı olmayan zemin katın haricinde her katta 4'er pencere vardı. İkinci ve üçüncü katın pencerelerini kaplamış dövme demir parmaklıklar yerden içeri girilmeyi imkansızlaştırıyordu. Daha üst kattaki pencerelerde herhangi bir koruma yoktu ama Mercer bütün binanın çok gelişmiş bir alarm sistemiyle korunduğunun farkındaydı. Mercer planını Hat'e özetlediğinde profesyonel hırsız, sistem bölgelere ayrılmışsa hapı yutarsın diyerek görüşünü belirtmişti. Eğer binanın güvenlik sistemi münferit güvenli bölgelerden yoksunsa tahrip edilen ön kapı tüm sistemi felce uğratacaktı. Binanın diğer bölgelerini etkilemeden bireysel bölgeler devre dışı bırakılsa bile Mercer'ın ofislerin arka tarafındaki güvenliği kırma girişimi diğer alarmların faaliyete geçmelerine yol açacaktı. Mercer karanlık pencerelerin hiçbirinde bir hareket görmedi ama bir korumanın kendisini kolayca ele vermeyeceğini biliyordu. Risk almak zorundaydı. Hat'in saatler önce arka bahçeye yaymış olduğu çiş içindeki muşambanın altından Mercer 3'er metre uzunluğunda her birinden düzenli aralıklarla portatif merdiven ayakları çıkan 4 boru aldı. Birleştirildiğinde bölmeler 12 metre uzunluğunda ilkel bir merdivene dönüştü. Merdiveni binanın altına taşıyıp üst kısmını çok az bir efor sarf ederek binayla paslanmış bir su borusunun arasına dayadı. Sonra silahını Irak hatırası olan Browning High Power'ı çekti. 9 milimetrelik tabanca Washington'da kaybettiği H&K kadar çok mermi almıyordu. Fakat durdurma gücü muazzamdı. Silah ve yedek şarjör temas anında parçalanacak civa dolu, kısa uçlu mermilerle doluydu. Bir insan vücudunun neresinden isabet alırsa alsın, yalnızca şok bile neredeyse onu öldürmeye yeterdi. Parmağını tetiğe koyup emniyeti açtı. Namluya takılmış olan susturucu silahın hızlı çekilmesini engelliyordu. Ve Mercer'ın önündeki birkaç dakika boyunca iki eline de ihtiyacı olacaktı. Silahı tekrar kılıfına koyup merdiveni tırmandı. New York'a giden trende planını Tish'e anlatmıştı. Tish önce plana itiraz etmişti. Fakat Mercer konuşmasını sürdürdükçe onun gözlerindeki güven ifadesinin arttığını görmüştü. Irak'a gönderilmeden önce CIA'da 4 hafta eğitim aldığını kısaca özetlemesi Tish'in korkularını büyük oranda gidermiş gibiydi. Almış olduğu eğitim silah taktiklerine odaklanmış olsa da Mercer bir yere gizlice girmenin esaslarını da öğrenmişti. Ayrıca yetenekleri konusunda kendine güveniyordu. Merdivenin 4. katın penceresine denk gelen en üst basamağında durdu ve karanlık odayı dikkatle inceledi. Hiçbir şey görmedi. Siyah pantolonunun cebinden o gün öğleden sonra Tish'e giysi alışverişine çıktığında satın aldığı 3 çeyrek karatlık zirkon nişon yüzüğünü çıkardı. Mücevher mağazasındaki satıcı onun bu zavallı seçimiyle dalga geçmişti. Ama yüzüğün kesinlikle nişan hediyesi olarak kullanılmayacağını bilmiyordu elbette. Mohs ölçeğinde 8.5'lik bir sertlik derecesine sahip olan zirkon camı kolayca oydu. Mercer pencerenin cam levhalarından birini çizdi, kesilen camın protesto dolu gıcırtılarının sesi yüksekti. Aynı işlemi 3 kez yinelemek camı yeterince zayıflatmıştı. Mercer derin bir nefes almak için durdu. Sistemin bölgesel olup olmadığını öğrenmek üzereydi. Alarmın çalması durumunda muhafızların koşarak ne olduğunu incelemek üzere hiç vakit kaybetmeden gelmelerinden önce Mercer'ın da Tish'in de bahçeye kaçmaya yetecek zamanları olmayacaktı. Nabzı hızla atarak bir derin nefes daha aldı. Zayıf düşen levhaya avucunun kenarıyla hafifçe vururken "Cadı cehenneme" dedi. Güvenlik sisteminin ince telleri ayrıldı ve cam yavaşça binanın halı kaplı zeminine düştü. Bir alarm Mercer'ın kulaklarının içinde çığlıklar attı. Fakat binanın diğer bölümlerinde sessizlik vardı. Mercer bahçenin tüyler ürpertici karanlığında kalbinin öfkeli bir trompet misali gümbür dediğini duyabiliyordu. Derken bu sesin kalbinden gelmediğini kavradı. Başının üzerinde kare şeklinde gözüken gökyüzüne baktığında yaklaşmakta olan bir polis helikopterinin ışıklarını gördü. Helikopter 10 bloktan daha uzak değildi ve burnuna yerleştirilmiş olan güçlü halojen spot karanlık sokakları delip geçiyordu. Pencereyi açmaya çalıştı. Ancak çerçeveye vurulmuş sayısız kat boya zanklanmış gibi yapışmasına neden olmuştu. Mercer zor duyulur bir sesle "Kahretsin!" diye sövdü ve camın alt tarafına bir yumruk attı. Çerçevede kalan az miktarda cam canını acıtarak eline kaydı. Tekrarlanan birkaç sert yumruğun ardından pencere bir anda açılarak hızla üstteki engele çarptı. Seslerin içeriden duyulması Mercer'ı endişelendirmiyordu. Polis helikopterinin gürültüsü sesi rahatlıkla bastırabilirdi. Helikopterin pervanelerinin neden olduğu şiddetli rüzgar küçük bahçede büyük bir girdaba yol açarken Mercer kıvrılarak pencereden içeri girdi. Toz toprak havaya kalktı, ses kulakları sağır edecek kadar yüksekti. Mercer gürültüyü bastırmaya çalışarak "Haydi Tish!" diye bağırdı. Projektörün ışığı tüm şiddetiyle bahçeyi aydınlatır ve en karanlık köşelerini yoklayarak avını ararken Tish de güçlükle merdivene tırmanmaya çalışıyordu. Merdivenin en üst basamağına ulaştığında Mercer Tish'i iki bileğinden yakaladı, projektör sistemli bir şekilde OF&C binasının bütün pencerelerini tarıyordu ve Tish'in vücudunun ışığa yakalanmasına saniyeler kalmıştı. Mercer onu odaya çekti, göğüsleri sert ahşap denizliğe sürtünen Tish acıyla bağırdı. Projektörün ışığı tam ofisi araştırırken Mercer atılıp hızla pencereyi kapattı. Bir an yukarıdaki polislerin yüzünü görmüş olabileceklerini zannetti. Ancak ışık hemen başka bir yere kaydı. Işığın odanın ötesindeki koridorda tuhaf gölgeler oluşturduğunu görebiliyordu. Helikopterden bakıldığında merdiven bir sarmaşık misali binayı sarmış olan kablo şebekesinin herhangi bir parçası gibi gözükecekti. Tish göğsünü ovuşturarak "Tanrım, açıyor!" dedi. "O işi senin yerine ben de yapardım ama tokadı basardın herhalde." Tish'in Mercer'a sırıtması onun iyi olduğunun işaretiydi. Mercer cebinden bir el feneri çıkarıp yaktı. Kırmızı mercek ışığı azaltıyordu ama Mercer yine de kolaylıkla görebiliyordu. Araştırmaya başlamadan önce Browning'i kılıfından çıkardı. Ofislerde ne kadar kalacaklarına dair bir fikri olmadığı için iki muhafızdan kurtulmak zorundaydı. Beklenmedik bir şekilde yakalanma tehlikesini göze alamazdı. Mercer'ın iki profesyonel katili adil bir savaşta ortadan kaldırmak gibi yanlış bir düşüncesi yoktu. Ayrıca adil olmak gibi bir niyeti de yoktu. Belki de Tish'ten çok kendine yararı dokunması için yapmak üzere olduğum şeyle ilgili herhangi bir kararsızlığım var mı diye sordu. Eğer bu insanların Ocean Seeker'ın yok edilmesiyle bir ilgileri varsa cezalandırılmayı da hak ediyorlardır. Tish'in sesindeki duygusuzluk insanın kanını dondurabilirdi. Pekala o zaman, bitene kadar senin burada kalmanı istiyorum. Seni almak için geri geleceğim. Gözleri loş ışıkta korku dolu olsa da Tish'in çenesine bir kararlılık yerleşmişti. Bir an onun elini tuttuğunda Mercer'ın hissettiği titreme hafifti. Üst katın bütün ışıkları sönük olmasına karşın loş ışık merdiveni aydınlatıyordu. Mercer el fenerini Tish'e vererek araştırmasına başladı. Yüzündeki gece görüş gözlüğü binaya ürkütücü bir yeşil parlaklık veriyordu. Çoğunlukla depoların bulunduğu üst kattaki odaların tümü bomboş, toz içinde ve ihmal edilmişti. Mercer ayaklarıyla hafif ve boğuk bir ses çıkararak merdivenden aşağı indi. Üçüncü katın halı kaplı dar koridoru tek bir aplikle aydınlatılmıştı. Koridora açılan kapıların hepsi kilitliydi ve ortalıkta hiç kimse görünmüyordu. Mercer parmaklarını yalayarak çıplak ampulü söküp koridoru karanlığa boğdu. Mercer bir kat daha aşağı inerken eski ahşap basamaklar gıcırdadı. Katın tamamı her biri bir masa, bir iskemle ve bir bilgisayar içeren küçük bölmelerden meydana gelmiş muazzam büyüklükte tek bir odaydı. Büyük çalışma alanında çok sayıda ışık olduğu için Mercer gece görüş gözlüklerini çıkardı ve tekrar çevresel görünüşüne kavuştuğuna şükran duydu. Yere kayarak odayı gözden geçirdi. Muhafızların bacaklarını değil de çalışma masalarıyla iskemlelerin bacaklarını gördü. Her duyusu mükemmelliğe ayarlanmış olarak odada bir yılan gibi sürünerek ilerledi. SİHA tesislerindeki bir eğitmen, "Düşmanınızı genellikle görmeden önce burnunuz ya da kulaklarınızla bulacaksınız," demişti. Hafif bir tütün kokusu burun deliklerini gıdıkladığında Mercer içinden eğitmene teşekkür etmişti. O da o kadar sessizdi ki adam sigaradan nefes alırken Mercer tütünden çıkan çıtırtıyı dahi duyabiliyordu. Bölmenin ince duvarını siper almış olan adam Mercer'ın sağındaydı ve aralarında 3 metre bile yoktu. Mercer saatine baktı. Tiş'in yanından ayrılalı 15 dakikayı geçmiş olduğu için acele etmesi lazımdı. Panik duygusu birazdan onu eline geçirirdi. Cesur davranmaya karar verdi. Muhafızlarınkine benzeyen siyah pantolon ve siyah tişört giymiş olmasının korumayı bir an şaşırtmaya yeteceğinden emin olduğu için siyah deri ceketini çıkardı. Ayağa kalkıp neşeyle ıslık çalmaya başladı. Gözükmeyen muhafızın derhal iskemleden fırlayıp kendisine doğru gelmeye başladığını gördü. Adam elinde otomatik tabancası ateş edilmeye hazır olarak Mercer'ın hemen önündeki köşeyi döndü. Mercer'ın ortağı olmadığını algılaması saniyenin binde biri kadar sürdü. Mercer high power'la nişan aldı, koruma kendi parmağı tetiği çekemeden bir saniye önce öldü. Vücudu çelik bir masaya düştü, kolu bir kağıt yığınını süpürerek yere düşürdü. High Power'ın yol açmış olduğu yoğun doku hasarı Mercer'ın midesini bulandırdı. Korumanın bedeninin neredeyse tamamında delik açılmıştı. Ceketini alan Mercer geldiği yolu izleyerek merdivene gitti ve dikkatle zemin kata indi. Binanın lobisi de katın tamamını işgal etmişti. Bekleme alanı birkaç zevkli kanepe, büyük bir Türk halısı ve geniş bir resepsiyon masasıyla donatılmıştı. Duvarlar sakinleştirici somon renginde boyanmıştı ve asılı olan tabloların hepsi gemilere aitti. Birkaç loş ışık odayı aydınlatmaktan çok gölgelerde bırakmıştı. Kalçasında bir tabanca kılıfı asılı bir şekil ön kapının pervazına yaslanmıştı. Mercer bir an adamı ikaz etmeden arkasından öldürüp öldürmemeyi düşündü. Muhafız ilkel bir sezgiyle uyarılmış gibi tabancasını çekip tek bir devamlı hareketle hızla kendi etrafına dönerek ateş etmeye başladı. Mercer kurşunlardan kaçmak için pike yaparken mermilerden biri pantolonunun paçasını sıyırıp geçti. Mermiler başıyla gövdesine yakın bir yerde mermer zeminde oyuklar açtığı anda Mercer yuvarlanarak yere çarptı. Resepsiyon mankosunun arkasına dalmayı başardı ve muhafızın nereye gittiğini görmek için arkasına baktığında ahşaba isabet eden yeni bir yaylım ateşi dağılan tahta parçalarının Mercer'ın sağ yanağıyla çenesine derin bir biçimde saplanmasına neden oldu. Yüzündeki kanları silerek "Orospu çocuğu" diye homurdandı. Bir anda lobinin ışıkları söndü. Mercer sessizce bankonun arkasından yuvarlanıp duvarlardan biriyle kucaklaştı. Planı sürünerek şaltere gitmek ve tekrar yakmak, şaşkınlıktan yararlanarak da düşmanına nişan almaktı. Şalterin bulunduğu yere kadar olan mesafeyi yaralamışken muhafızın bacağına çarptı. İki adam da bu teması beklemedikleri için birbirlerine bir üstünlük sağlamamışlardı. Mercer gerileyip kelimenin tam anlamıyla süper kupada oynayan profesyonel bir defans oyuncusu gibi sıçrayarak ayağa kalktı, omzu muhafızın dizine çarptı. Eklemi adamı yüzüstü bırakıp öne doğru kıvrıldı ama buna rağmen silahıyla Mercer'ın başına vuracak zaman buldu ve silah Mercer'ın derisini soyarak kanayan yanağından ayırdı. Mercer muhafızın uyluğuna yumruğunu geçirdi ve adamın bacağını bir an için felce uğratarak kendisine high power'ı doğrultacak vakti kazandırdı. Adam sağlam bacağıyla bir tekme atarak Mercer'ın silahının elinden kurtulmasına ve mermer zeminde sıçrayarak gitmesine sebep oldu. Mercer dönerek ayağa kalkmaya çabalayan muhafızdan kurtuldu. Odanın çok karanlık olması yüzünden tabancanın ne tarafa yuvarlandığını tahmin edebilmek zor olduğu için Mercer silahı boş verip dikkatini hasmına yöneltti. Ayağa kalkıp bir kez daha hücum etti. Muhafızın karnının alt tarafına çarpıp adamı bir hışırtıyla nefesini salıvermek zorunda bıraktı. Mercer itmeye devam ederken muhafız gerileyerek kanepelere çarpmadan önce dönerek yana kaçtı. Mercer kanepelerden birinin üzerinden uçtu ve omzu acıyla burkularak gürültüyle yere düştü. Muhafız susturucu takılı tabancasıyla Mercer'a ateş ettiğinde namlunun ağzından kısaca alev çıktı fakat atış hedefi bir metre kadar şaşmıştı. Mercer el fenerinden yararlanarak karanlıkta adamın nerede olduğunu saptamaya çalıştı ve üzerine atladı. Lakin ıskaladı. Muhafız yer değiştirmişti. Mercer yere düşüp iki kez yuvarlandı, yine sertçe bir duvara çarptı. Gene bir kedi ve fare oyunu oynanmaya başlamıştı. İki adam da karanlıkta birbirlerini göremiyorlardı ve zorlukla aldıkları kendi soluklarının sesleri arasında diğerini duyamıyorlardı. Mercer yeri yoklayarak yavaş yavaş ilerledi ve tabancasını buldu. Çeliğin soğukluğu gerekli olan bir rahatlamaydı. Tam o anda ışıklar tüm parlaklıklarıyla yandılar. 15. ayrımın sonu. Sayfa 139.